Ayrım 32, sayfa 309. Doktor Enoşberg, benim, Bordo Emniyet Komiseri. Neyle ilgiliydi? Yanus, kanalizasyoncuyla birlikte bir telefon kartı almıştı. Bodyguard'ı şimdi telefon kulübesinin önünde şüphe uyandırıcı tek bir hareket yapmadan, kaçma girişiminde bulmadan mekik dokuyordu. Eğer bir aptallık yaparsa, Yanus hiç tereddüt etmeden ateş edeceğini söylemişti. Sizinle hastalarınızdan biri, Christian Buisson hakkında konuşmak istiyorum. Herkes onu teneke olarak biliyor. Geçtiğiniz Aralık ayında meslektaşlarınızın bütün sorularına cevap verdim. Yeni şeyler var. Katil yeni bir cinayet işledi. Bu kez bizim şehrimizde. Yani bir ek soruşturma için sizi aradım. Bir sessizlik oldu. Yanus Enoşberg'in polisten yana olanlar kategorisine dahil edemezdi. Cep telefonu numarası tanık ifade tutanağının en tepesine yazılmıştı. Geçtiğimiz yaz Christian Buisson'u tedavi ettiğinizi söylemiştiniz ve tedavi etmek sözü çok iddialı olur. Onun bulunduğu evrede, doğru, meslektaşlarım tenekeyi asla bulamamış. Adamın kimliği belirsiz bir şekilde öldüğü sonucuna varmışlar. Düşünüyorum da siz bu soruşturmayı izleyen haftalar içinde hastayı görmüş olabilir ve onu gördüm, evet. Yanus'un nefesi kesilir gibi oldu. Bir sonuç elde edemeyeceğini bile bile bu doktoru aramıştı. Ve işte balık yemi ısırıyordu. Tam olarak ne zaman? Ocak ayının başında. Toulon'da bir konsültasyonda. Yeniden bir sessizlik. Doktor tereddüt ediyor gibiydi. Polisler ondan haber alırsam aramamı istemişlerdi ama bunu yapmadım. Neden? Çünkü teneke can çekişiyordu. Polislerin yani meslektaşlarınızın onu sıkıştırmasını, daha fazla üzmesini istemiyordum. Yanus empati kurar gibi yaptı. Anlıyorum. Sanmıyorum, hayır. Christian sadece ölmek üzere değildi, aynı zamanda korkuyordu. Kuşkusuz hayatını tehlikeye atan bir şeyler görmüştü. O dönemde meslektaşlarınızın anlamadığı bir şeyler. Katilin yüzünü gördüğünü mü söylemek istiyorsunuz? Bilmiyorum ama o günden beri saklanıyordu, çok korkuyordu. Ölmek üzereydi ve bir hamam böceği gibi gizleniyordu. Onu hastaneye yatırdınız mı? Palyatif tedavi evresindeydi. Yani öldü mü? Hayır. Yanus sıkılı yumruğunu cama dayadı. O nerede? Nice'de bir yerde. Her şeyi ayarladım. Ocak ayının ortasından beri günlerini sakin geçiriyor, güvende. O nerede? Yanus sorduğu sorudan, özellikle de soruş tarzından anında pişmanlık duydu. Olur gibi bağırmıştı. Doktor cevap vermedi. Bir polisin hayatının son dönemindeki zavallı bir adamın canını sıkması kesinlikle istemediği bir şeydi. Ama adam alttan aldı. Tövbekarların yanında. Nice'deki Arbor tövbekarları. Bu nedir, dini bir tarikat mı? 12. yüzyılda kurulmuş çok eski bir hayır derneği. Yaşamlarının sonuna gelmiş hastaların bakımlarını üstleniyorlar. Teneke için onları düşündüm. Hastaneleri mi var? Tıbbi tedavi koordinasyon binaları var. Sürekli ikametgahı olmayan kişilere refakat hizmeti veren yerler. Nerede? Enoşberg son bir kararsızlık daha yaşadı ama artık yarı yolda duramazdı. Republik Caddesi, Nice'de. Ona ne sormak istediğinizi bilmiyorum ama umarım önemli bir şeydir. Ve umarım onun durumuna özellikle saygı gösterirsiniz. Teşekkürler doktor, bana inanın çok önemli. Ona olabildiğince yumuşak ve saygılı davranacağız. Telefonu kapatırken blöfünün bundan sonra olacaklarının öncüsü olduğunu anladı. Bordeaux ve Marsilya polisi Icarus soruşturmasını yeniden açacaklardı. İşlerinden birinin aklına Doktor Erik Enoşberg'i alarmak gelecekti ve onlar da aynı bilgiyi elde edecekti. Analist Chatelet karşısındaki kilitli kapıya bakıyordu. Tımarhaneye götürülen bir deli gibi onu buraya, Eveş polis karakoluna getirmişlerdi. Saat 15 sularında. Yanus'un onları bir kez daha atlattığına kanaat getirince, yeri saptanan ve bir sürü polis tarafından çembere alınan adam kelimenin tam anlamıyla buharlaşmıştı. Anais gerçek bir öfke krizine tutulmuştu. Kendi arabasına saldırmış, tekmeler savurmuş, sonra Yanus'un yerini belirleyen ancak ellerinden kaçıran devriye polislerinden öfkesini çıkarmıştı. Şapkalarını yerlere savurmuş, giysilerindeki rozetleri rütbeleri sökmüş, onlara vurmaya teşebbüs etmişti. Onu etkisiz hale getirmişler, silahını almışlardı, kelepçelemişlerdi. Mevkiini göz önünde bulundurarak nezarethaneye koymamışlardı. Onu bu ofise kapatmışlardı. Şimdi Lexomil'in etkisi altındaydı. Maksimum dozu almıştı. Ekstasi gibi çiğnemeden yuttuğu bölünebilir iki tablet. Dilinin altında erittiği ilaçlar etkisini göstermeye başlıyordu. Fırtınadan sonraki sakinlik. Kollarını göğsünde kavuşturmuş çalışma masasında oturuyordu. Kafası rahattı ve turnikeden geçirilmeyi bekliyordu. Oysa sabah her şey gayet iyi başlamıştı. Icarus cinayeti soruşturmasını yürütmüş ve şimdi de Yanus'la ilgili araştırmaları koordine eden komiser Jean-Luc Crosnier tarafından çok iyi karşılanmıştı. Ona bir oda, şu anda hapsedildiği oda, tahsis edilmiş ve incelemesi için soruşturma dosyası verilmişti. Dosyada yeni bir şey yoktu. İyi iş çıkarılmıştı ama sonuçsuz bir işti. Mitolojik katil arkasında hiç bırakmamak konusunda başarılıydı. Marsilya polisinin asla bulunmamış olan sarhoş bir evsiz dışında hiç tanığı yoktu. Kullanılan malzemeye delta kanat iskeleti, bal mumu, tüyler rağmen en ufak bir ipucu bile elde edememişlerdi. Buna karşılık tek bir konuda hiç şüphe yoktu. İki cinayetin faili de aynı katildi. Modus operandi, eroin, sembolik mizansen aynı çılgınlığa işaret ediyordu. Sadece bir ayrıntı analizinin dikkatini çekmişti. Hiçbir yerde Sokov'un bedeninde normalden daha az kan olduğundan bahsedilmemişti. Analiz sebebini anlayamamış ve açıklayamamış olsa da bu ayrıntıyı Philip'in cesedinden bir veya birkaç litre kan alınmış olmasını unutmamıştı. Adli tabip Longo bunu cesedin solgunluğundan çıkarmıştı. Icarus'un yanmış kadavrasında böyle bir şeyi saptamak imkansızdı. Saat 11.30 sularında soruşturma öğelerini iyice inceledikten sonra davayla ilgili sorgu yargıcı Pascal Andrew'yu aramış, kadın Anais'in öğle yemeği teklifini kabul etmişti. Restoran dönüşü de imkansız gerçekleşmişti. Janus koltuğunun altındaki soruşturma dosyasıyla burnunun dibinden kaçmıştı. Daha kötüsü olamazdı. 48 saat içinde ikinci kez firariyi elinden kaçırıyordu. Deversat haklıydı. Kış ortasında Marsilya'nın keyfini çıkarmalı, ne olursa olsun hiçbir şeye bulaşmadan kumsallarda dolaşmalıydı. Doğruldu ve içinde bulunduğu ana döndü. Eveş polis merkezi 19. yüzyıldan kalma bir köşktü. Aslında o bu klasik binanın hemen yakınındaki modern binada bulunuyordu ve odasının pencereleri Major Katedrali'ne bakıyordu. İki farklı taştan inşa edilmiş bu büyük kilise, krem ve çikolata rengi tonlarıyla bir İtalyan pastasına benziyordu. Cep telefonu çaldı. Gözlerini ıslatan yaşları kuruladı. Tasasız gözyaşları. Artık ne durumda olduğunu bilmeyen beyni uyuşmuş birinin gözyaşları. Tüm bu kimyasal boklukları yutmayı bırakmalıydı. Ben Deversat, bu saçmalıklar da neyin nesi? Sizin bu soruşturmayla kesinlikle ilginiz yok. Resmen uzaklaştırıldınız. Çok iyi anladım. Anlamak için çok geç. Artık gırtlağınıza kadar pisteye battınız. Ne demek pisteye battım? Janus'un bavulunu toplayıp her seferinde kaçmayı başarması için sizin orada olmanız yeterli. Anais bulunduğu odanın karardığını hissetti. Benden mi şüpheleniyorsunuz? Ben mi? Hayır. Ancak emniyet müfettişliği bu konuda farklı düşünüyor. Anais'in boğazı sıcak bir fırından daha kuruydu. Bir soruşturma mı başlatıldı? Bu konuda bir şey bilmiyorum. Beni aradılar. Sizi buraya Bordo'ya bekliyorlar. Bu hikaye ona basit bir kınama cezasından çok daha pahalıya mal olacaktı. Polislerin polisi onun hayatını eşeleyecekti. Orleans'ı ve onun çizgi dışı yöntemlerini irdeleyeceklerdi. Zayıf ruh hastalığını, babasını ve onun işkenceci geçmişini. Deversat'ın sesi yeniden kulaklarında yankılandı. Tonu değişmişti. Neredeyse sıcaktı, neredeyse korumacıydı. Size arka çıkacağım Anais. Kendinizi fazla üzmeyin. Daha gençsiniz ve beni rahat bırakın. Büyük bir hırsla telefonu kapattı. Aynı anda kapının kilidi açıldı. Krosnier. Sağlam yapılı, sakallı bir adamdı. Oldukça soğukkanlı birine benziyordu. Dudaklarında siyah beyaz sakalların içinde kaybolan sinsi bir gülümseme vardı. Benimle alay ettiniz. Yumuşak bir sesle konuşuyordu. Anais ihtiyatlıydı. Bu bir saldırı stratejisi olabilirdi. Başka çarem yoktu. Elbette vardı. Dürüst davranabilir ve bana durumu açıklayabilirdiniz. Beni anlar mıydınız? Beni ikna edebilirdiniz. Bundan eminim. Krosnier bir sandalye aldı. Çevirdi ve ata biner gibi oturdu. Kollarını iskemlenin arkalarında birleştirdi. Ya şimdi? Sorusunda en ufak bir ironi yoktu. Daha ziyade tükenmiş bir teveccüh söz konusuydu. Bana Icarus dosyasını verin dedi Anais. Bu gece bir kez daha incelememe müsaade edin. Neden? Dosyayı ezberi biliyorum. Orada yeni bir şey bulamazsınız. Janus'un aradığı şeyleri bulacağım. Bu belgeleri sorgu yargıcından alabilmek için bütün riskleri göze aldı. Az önce bir telefon aldım. Yargıçlar kurulu onu bu soruşturmadan alacak gibi görünüyor. Neden? Bu davada en ufak bir yetkisi bile olmayan bir polise hayatını anlattığı için. Bürosunun kapısını kilitlemediği için. Yeniden açılan bu dosyayı kilitli bir dolaba kaldırmadığı için. Bu sebeplerden birini seçin. Anais kısa bir an öğle yemeği boyunca konuşmalarıyla onu bunaltan bu tuhaf yargıcı düşündü. Tatsız bir 15 dakika yaşayacaktı. Bana dosyayı verin diye yineledi. Bırakın bu gece dosyayı inceleyeyim. Krosnier yeniden gülümsedi. Suratı koca bir oyuncak ayının suratını andırıyordu. Yorgun ama çekici bir surat. Sizin adamın burada ne işi var? Suçluyu arıyor. Suçlu o değil mi? En baştan beri onun masum olduğunu inanıyorum. Ya Bordo garındaki parmak izleri, yalancılığı, kaçması? Buna zincirleme tepki diyelim. Gerçekten akıntıya karşı kürek çekiyorsunuz. Bana bu gece izin verin diye üsteledi Anais. Beni buraya, bu büroya kapatın. Yarın sabah Freire'nin nereye gittiğini öğrenmiş olurum. Freire mi? Janus demek istedim. Komiser cebinden Rodia marka küçük bir not defteriyle bir tomar fotokopi çıkardı. Hepsini anayasın önüne bıraktı. Adliye binasının yakınında bir merdiven altında bir seyahat çantası bulundu. Şüphelinin kişisel evrakları. Freire adına düzenlenmiş kimlik bilgileri. Haklısınız, bir soruşturma yürütülüyor. Okuyabilmesi için fotokopileri anayasaya doğru çevirdi. Bu Sevan Sokov'un otopsi raporu. Nereden buldu bilmiyorum. Anayasa elini rapora attı. Krosnoyer kıllı iri elini üstüne koydu. Size Icarus'un eksiksiz dosyasını göndereceğim. Ne bulursanız, dikkatinizi ne çekerse, ne yakalarsanız beni derhal bilgilendireceksiniz ve evinize döneceksiniz. Ve bu davayla uzaktan yakından ilgilenmeyeceksiniz. Yeterince açık mı? Hırpaladığınız üniformalılarla durumu düzelttiğim için de bana teşekkür borçlusunuz. Anais mekanik bir ses tonuyla tekrarladı. Yarın sabah elde ettiğim bilgileri size veriyorum ve eve dönüyorum. Krosnoyer elini defterden çekti ve ayağa kalktı. Ne Anais ne de komiser verilen bu sözü ciddiye alıyordu. Janus odasının penceresinin arkasında hayal kırıklığına uğramış bir halde duruyordu. Saat 17 sularında Hieres'te kanalizasyoncudan ayrılmıştı. Bir taksi şoförü onu Nice'e götürmeyi kabul etmişti. Tam da evine dönmekte olan Bahia de Angelis'li ilginç bir tipti. Dipnot, Bahia de Angelis. Nice'de batıda Antibes burnundan doğuda Nice burnuna kadar uzanan plajlarıyla ünlü kıyı şeridi. İki kenti ayıran 150 kilometreyi benzin parası ve otoyol geçiş ücreti dahil 400 avroya kat etmişti. Yol boyunca sürekli tek bir olaydan söz edip durmuştu. 19 Şubat'tan beri bütün hızıyla devam eden Nice karnavalından. Janus ne olduğunu anlamak için gidip görmeliydi. Hiç görülmemiş arabaların resmi geçidi, çiçek savaşları, 16 gün boyunca coşkulu ve şenlikli bir kent. Janus dinlemiyordu. Bu durumdan nasıl yararlanabileceğini düşünüyordu. Büyük bir karmaşa hayal ediyordu. Maskeli bir kalabalık, bağırışmalar, rengarenk giysiler. Günün ve gecenin her saati kaos. Gösterilerden ve halktan bunalmış polis ve kamu görevlileri. Onun açısından bu hiç de kötü değildi. Şehre geldiğinde şoförün uydurduğuna karar vermişti. Ona Rio karnavalı faal edilmiş, karşısında soğuk ve ıssız sokaklarıyla kış uykusuna yatmış bir şehir bulmuştu. Victor Hugo bulvarındaki orta karar bir otelde, modern otel, sığınmıştı. Aşağıda servilerin ve palmiyelerin ardında uyuyan ana caddeye bakıyordu. Nice devasa bir yazlık semti andırıyordu. Dönemleri ve üslupları iç içe geçmiş binaların yalılara özgü bir havası vardı. Ama hepsi ölü sezonu ele veriyordu. Bu donmuş manzara karşısında aklına Nice ile ilgili gördüklerine daha uygun başka şeyler de geliyordu. Turizmle ayakta duran bu şehir kameralarla ve özel güvenlik şirketleriyle doluydu. Deniz ve güneş altında, kilit altında güvenliği ve burjuva huzurunu da paraya çeviren bir şehir. Sonuçta bir kaçak için en kötü yerdi. Arbor Töbekaları evini daha önce de aramıştı. Karşısında Jean Michael'ın cep telefonu numarasını veren bir sekreter çıkmıştı. Sadece sesi bile planlı olan bir adamla konuşmuştu. İman, teveccüh ve erdem. Soruşturma yürüten polisi oynamanın sırası değildi. Janus açıklamıştı. Teneke'nin arkadaşı olan eski bir evsizdi. Son günlerini Arbor evinde geçirdiğini öğrenmişti ve onu son bir kez görmek istiyordu. Jean-Michel bir süre kararsız kaldıktan sonra ona ertesi gün saat 9'a randevu vermişti. Pencerenin önünden ayrıldı ve odasına bir göz gezdirdi. Bir yatak, bir dolap ve dolaptan biraz büyük bir banyo. Rulo Store perde açıktı. Dışarıdan otelin neon ışıklarını aydınlattığı lavabo aynasına aksi düşüyordu. Siyah kıyafetli, kanalizasyon kokan ve elinde sadece bir tek hazine, ölüm döşeğindeki bir adamın ismini öğrenebildiği bir soruşturma dosyası olan bir hayalet gibiydi. Acıkmış bir hayalet. Sabahtan beri ve aş evinde yaptığı kahvaltıdan bu yana hiçbir şey yememişti. Dışarıda yürüyebilir miydi? Kararı evet oldu. Nereye gittiğini bilmeden sokak lambalarının ölgün ışığında yönünü bularak sola saptı. Cumbaları, mozaik süslemeleri, mağribi kuleleri, mermer taklidi kabartmalarıyla eklektik üslupta büyük evlerin sıralandığı iki yana ağaçlıklı bir caddeydi. Bu değişik beğenileri aşırı gösterişe rağmen bütün olarak bakıldığında aynı kibirli kayıtsızlık hissediyordu. İnsan kendini Kuzey İtalya'da veya İsviçre'de sanabilirdi. Bunu düşünürken bir saptamada bulundu. Demek bu ülkeleri tanıyordu. Jean Medesin Caddesi'nde bir sandviççi buldu. Tereyağlı jambonlu bir sandviç aldı ve hemen tabanları yağladı. Açıkçası hiç aramadan ünlü Promenade de Anglis'e çıktı. Denizin tam karşısındaki binaların cepheleri bu kez İngiltere kıyısındaki setleri andırıyordu. Kubbeler ve konik çatılar, kiç gül pencereler ve Victoria tarzı çizgiler. Rıhtımı geçti ve kumsala ulaştı. Karanlığın içinde görünmeyen dalgalar kıyıya köpüklerini bırakıyor, boğuk fısıltılar, hayaletimsi hışırtılar çıkarıyordu. Kumda yürüdü. Tüm bedenini kuşatan soğuğa aldırmadan ışıklardan uzak bir yere bağdaş kurup oturdu ve belli belirsiz bir keyifle sandviçini yedi. Omuzlarında yalnızlığın ağırlığı hissediliyordu. Bir arkadaşı, dostu, bir müttefiki yok muydu? Ama kendine asmış bir kadının hayaleti değil, hayatta olan bir kadının. Kendine asmış kadını hatırlayınca bir tek bu anıya güvenebilirdi. Burada bir izin peşinde olduğunu düşündü. Bir araştırma yapması gerekiyordu. Uzaklardan gelen bir polis sireni onu düşüncelerinden kopardı. Polisler burada Nis'te de peşine düşmüş olabilir miydi? Hiç şansı yoktu. Deniz karanlığın içinde soluk almaya devam ediyordu. İç karartıcı ama aynı zamanda güç gösterisi olan bir gürültüyle. Bu ahenk ona sürekli tekrarlayan kaderini hatırlattı. Bugün yaptığı araştırmayı daha önce de yapmıştı. Hem de hiç kuşkusuz birçok defa. Ama her seferinde belleğini yitirmişti. Her defasında sıfırdan başlamıştı. Zamana karşı yarışan bir Sisyopus'tu. Dipnot, Sisyopus, Korintos'un efsanevi kralı. Cehennemde sonsuza dek iri bir kayayı bir dağın eteğinden yukarı doğru itmeye mahkum edilmişti. Ama kaya zirveye varmadan aşağı yuvarlanıyordu. Her şeyi kum üzerine yazılmış yazıyı süpüren bir dalga gibi silecek olan yeni bir kriz geçirmeden önce bu gizemi çözecek anahtarı bulmak zorundaydı. Eskiden ne zaman okuduğu 33 yaşında veremden ölmüş 19. yüzyıl filozofu ve psikoloğu olan Jean-Marie Guyot tarafından yazılmış bellekle ilgili bir eseri hatırladı. Yazar sanki vakitsiz ölümünü hissetmiş gibi çok geç yaşlarından itibaren canla başla çalışmıştı. Bütün eserleri onlarca cilt, binlerce sayfa zaman ve bellek üzerineydi. Guyot şöyle yazıyordu. Vezüv tarafından yutulan, yok edilen şehirlerin altında da eğer daha öncesi araştırılırsa eskiden yutulmuş ve yok olmuş daha eski şehirlerin izleri bulunur. Aynı şey beynimiz için de geçerlidir. Şimdiki hayatımız ona destek ve gizemli bir dayanak görevi gören geçmiş yaşamımızı silmeden muhafaza eder. Belleğinin derinliklerine indiğimizde tüm bu kalıntılar arasında kayboluruz. Janus ayağa kalktı ve otelin yolunu tuttu. Kendi yeraltı mezarlığına inmeliydi. Arkeolojik kazılar yapmalıydı. Belleğinin derinliklerindeki ölü şehirleri bulmalıydı. Ayrım sonu sayfa 318. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Rodia. R-H-O-D-I-A. Hieres. H-Y-E-R-E-S. Nice. N-I-C-E. Baie de Angles. B-A-I-E-D-E-S-A-N-G-E-S. Rio. R-I-O. Arbor. A-R-B-O-U-R. Jean-Michel. J-E-A-N-M-I-C-H-E-L. Jean Medecin. J-E-A-N-M-E-D-E-C-I-N. Promenade d'Anglais. P-R-O-M-E-N-A-D-E-D-E-S-A-N-G-L-A-I-S. Kiş. K-I-T-S-C-H. Sisyphos. S-I-S-Y-P-H-O-S. Jean-Marie Guyot. J-E-A-N-M-A-R-I-E-G-U-Y-A-U.